Ayrım 9, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, Sayfa 113, 21. Bölüm. Köyden iki zanaatkar çıktı, biri Cesur'un önüne, diğeri arkasına geçti. İlki beni takip et diye emretti. Ama içeri girmeyecek miyim? Gereksiz sorular sormaya devam edersen seni kabul heyetinin önüne bile çıkarmayız. Cesur öfkesini yenip kendine hakim oldu. Bu gizemli yerde oyunun kurallarını bilmiyordu ve onu mahkum edecek hatalardan kaçınmalıydı. Üçlü sırtını köyün kapısına döndü ve Tanrıça Hathor'a ithaf edilmiş küçük bir tapınağın yakınına dikilen hakikat meydanının en büyük tapınağına doğru yöneldi. Yüksek duvarlar tapınağı dine saygı duymayanların bakışlarından saklıyordu. Kapalı olan giriş kapısının önünde yarım ay şeklinde dizili tahta sıralarda 9 adam oturmuştu. Beyaz uzun elbise giymiş yaşlı bir adamın dışında diğerleri basit birer peştemal sarılmıştı.
Ben Katip Ramos'ayım. Teb'in batısında bulunan milyonlarca yıllık büyük ve soylu mezarlığın kutsal arazisinde bulunuyorsun. Bu aydınlık bölgede Maat hüküm sürer. Samimi ol, yalan söyleme ve dürüst içten konuş. Aksi takdirde hakikat meydanı seni uzaklaştırır.
Kabul heyetinin üyeleri sevimli görünmüyordu. Delikanlı yüzünden iyilik akan yaşlı katip Ramos'a bakmayı tercih etti.
Yaşlı adam sordu, kimsin ve ne istiyorsun?
Adım Cesur ve hayatımı resim yaparak geçirmek istiyorum.
Hakimlerden biri baban zanaatkar mı diye sordu.
Hayır, çiftçi. Biz onunla sonsuza dek küstük.
Ne işlerde çalıştın?
İsteklerinizi yerine getirmek için sepicilik ve marangozluk yaptım. Cesur kendisine izin verilmeden elindekileri yere bırakıp gururla açıkladı. İşte deri çanta. Bir de fazladan papirüslerin konacağı iyi kalite bir kutu da veriyorum. İki nesne elden ele geçti. Homurdanan bir hakim söz aldı.
Biz sadece deri bir çanta şart koşmuştuk. Bu kutu fazla.
İstenilenden fazlasını yapmak hata mı?
Evet, hata teşkil eder.
Benim için hata değil diye çıkıştı. Sadece tembeller ve kötüler kendilerinden ve başkalarından korktukları için emirlere harfiyen uyarlar. Hiçbir girişimde bulunmayıp başkasının boyunduruğuna giren insanın bir taştan farkı kalmaz.
Bu kadar yüksekten uçan sen niçin bizlere sadece katlanan bir iskemle sunuyorsun da bir koltuk değil? Madem ki senden zorla istenenin dışına çıkmak istiyorsun, niçin bizi tam anlamıyla gerçekleşmiş bir eser yerine tahta parçalarını gösteriyorsun?
Cesur, bana tuzak kurdunuz diye aykırdı. Kendine ve hakimlere karşı öfke doluydu.
Tamam, kazandınız. İkinci bir şansın var mı?
Homurdanan hakim emretti. Katlanan iskemleye otur. Cesur poposunu iskemleye koyar koymaz berbat çatırtılar duydu. İskemle ağırlığını taşıyamayacaktı.
Ayakta kalmayı yeğlerim.
İşte bak, eşyanın kalitesini kontrol bile etmemişsin. Küstahlığına bir de tasasızlığını ve cahilliğine ekliyorsun.
Katlanan iskemle istediğiniz getirdim.
Bayağı bir cevap, palavracı ve alçak olmayasın. Cesur yumruklarını sıktı. Yanılıyorsunuz, sizi memnun etmeye çalıştım ama amacım mobilya yapmak değil. Resim çizmeyi biliyorum ve size bunu kanıtlayabilirim. Diğer bir zanaatkar Cesur'un önüne bir fırça, bir parça kullanılmış papirüs ve siyah mürekkep okkası koydu.
Haydi bakalım kanıtla.
Delikanlı diz çöktü, gözlerini yaşlı Ramos'a dikerek portresini yaptı. Eli titremiyordu ama verilen malzemeye alışık değildi.
Daha iyisini yapabilirim diye belirtti ama ilk kez bir fırça kullanıyor ve mürekkeple papirüs kağıdına çiziyorum. Genellikle kumla yetinirim.
Cesur sinirli ve aceleci davranarak alın ve kulak kısımlarını beceremedi. Ramose'nin portresi tam bir felaketti. Yeniden yapabilir miyim?
Resim elden ele geçti. Hiçbir yorum yapılmadı. Ramose, hakikat meydanı hakkında ne biliyorsun diye sordu.
Resmin sırlarına vakıf olmak istiyorum.
Onlarla ne yapacaksın?
Hayatın sırrını çözeceğim ve bu yolculuk sonsuz olacak.
Bir zanaatkâr taşı tam yediğine oturtarak, bir filozofa değil uzmana ihtiyacımız var dedi.
Bana resim çizmeyi ve boyamayı öğretin diye ısrar etti. Ne kadar yetenekli olduğumu göreceksiniz.
Nişanlı mısın?
Hayır, ama benim için sadece zevk unsuru olan birçok kız tanıdım.
Evlenmeye niyetin yok mu?
Hiç yok. Bir eş ve bir alay çocukla uğraşarak kendimi sıkıntıya sokamam. Size daha kaç kere tek amacımın yaratılışı çizmek ve hayatı boyamak olduğunu söylemeliyim.
Gizemi koruma şartı seni rahatsız ediyor mu?
Onu çözmeyi başaramayanlar düşünsün.
Çok zorlu bir kurala tabi olman gerektiğini biliyor musun?
İlerlememi engellemezse ona tahammül edebilirim ama saçma emirlere uymayacağım.
Onları takdir edecek kadar zeki misin?
Hiç kimse benim yerime yolumu çizemez.
Homurdanan hakim yeniden saldırdı. Bu sözlerinle loncamıza girmeye layık olduğunu mu sanıyorsun?
Kararı siz vereceksiniz. Benden dürüst olmamı istediniz. Ben de öyle davranıyorum.
Sabırlı mısın?
Hayır, olmaya da niyetim yok.
Karakterinin değişmeyecek kadar mükemmel olduğunu mu düşünüyorsun?
Kendi kendime soru sormam. İnsanoğlu karakteriyle değil, arzularıyla amaca ulaşır. Düşmanlarımın olması doğal. Ya zayıf olduğum için beni yenecekler ya da ben onları yerle bir edeceğim. Her halükarda dövüş olacak. Onun için her an savaşmaya hazırım.
Hakikat meydanının kavgaların yasak edildiği bir barış limanı olduğunu duymadın mı?
Erkek ve kadınların yer aldığı bir yerde bu imkansız. Yeryüzünün hiçbir yerinde barış yok.
Bize ihtiyacın olduğuna emin misin?
Tek başına elde edemeyeceğim bilgilere sahip olan bir tek siz varsınız.
Ramose, bizi ikna etmek için diyeceğim başka bir şey var mı diye sordu.
Yok.
Aramızda görüşmemiz lazım. Kesin kararımızı bekle.
Yaşlı katip cesuru getiren iki zanaatkâra onu tekrar köyün kuzey kapısına götürmelerini işaret etti.
Cesur uzun sürer mi diye sordu.
Cevap alamadı.
22. Bölüm. Ramose şaşkına dönmüştü. Birçok kez kabul heyetine başkanlık ettiği halde ilk kez böyle bir adayla karşılaşmıştı. Cesur hiç şüphesiz kabul heyetine üye olarak atanan zanaatkârların hiç hoşuna gitmemişti. Bir de tüm bunlara Ramose'nin halefi ve halen mezar katibi olan öfkeli Kenhir eklenmişti. En azından karar almaları uzun sürmeyecek ve Nefer'in başvurusunu takip eden tartışmaya benzemeyecekti. Nefer'in başvurusu değerlendirilirken Kenhir saldırgan görünüyordu. Birçok vasfa sahip olan delikanlının elinin altında birçok meslek olduğunu ve hakikat meydanının ona çok dar geleceğini iddia ediyordu. Genç adamın güçlü kişiliğinden etkilenen zanaatkârların çoğu bu fikirde değildi. İki zanaatkâr Kenhir'in safına geçmişti ve Neb'in manevi oğlunun başvurusunu reddettireceklerdi. Ramose'nin bunu engellemek için ağırlığını koyması gerekiyordu. Oy birliği şart olduğundan yaşlı katip Kenhir'in olumsuz görüşünü değiştirmek için uzun ve zorlu bir savaş vermişti. Işık için karar alınması kısa sürdü. Batı tepesinden gelen çağrıdan bahsettiği için köyde oturan Hator rahibelerinden oluşan heyet yoğun bir heyecan duymuştu. Ve bilge kadın diye adlandırılan jüri başkanı Nefer'in karısını bağrına basmıştı. Ramose kim söz almak istiyor diye sordu.
Bir heykeltıraş el kaldırdı. Bu cesur, kibirli, saldırgan ve uzlaşmaya yanaşmayan bir kişi ama çağrıyı duyduğuna inandım. Sadece bu husus üzerine konuşmak gerekir.
Bir ressama söz hakkı verildi. Ben seninle aynı fikirde değilim. Cesurun çağrıyı duymuş olmasına itiraz etmiyorum ama acaba ne tür bir çağrı? Arzu ettiği şey loncamıza dahil olmak değil. Biz ona sadece teknik bilgiler verebiliriz. O ise bize hiçbir şey veremez. Bu çocuğun bizimkinden çok uzak olan kendi yoluna devam etmesini diliyorum.
Öfkeli Kenhir hiddetle müdahale etti.
Bu çocuğa canlılık veren garip ateş, ılık şeyleri sevmeyen sizleri rahatsız ediyor. Evet, o ustasının kölesi, düşünmekten aciz ve hiç kimsenin onu fark edemeyeceği kadar silik, alışılagelmiş bir zanaatkar değil. Onu aramıza kabul edersek köyde kopacak fırtınayı göze almış oluruz ve geleneklerimiz altüst olur. Hakikat meydanının zanaatkarları olağanüstü bir yeteneği reddedecek kadar korkak mı oldular? Zira o gördüğünüz gibi çok yetenekli. Tamam, başarısız bir resim ama deneyimsizliği yüzünden. Ama ya o harika portre? Doğru dürüst bir eğitim görmeden bu kadar vasfı olan bir ressam daha gösterebilir misiniz? Heykeltıraş yine de diye vurguladı. Bu iri kıyımın itaat etmeyi reddedeceğinden ve kuralımızı ayaklar altına alacağından emin olabilirsin. Eğer durum öyle olursa köyden dışlanır ama amacına ulaşmak için yelkenleri suya indireceğinden eminim. Amaçlarından bahsedelim. Size loncamızın sırlarına erişmek isteyen sıradan bir meraklı değil mi? Bu ilk olmayacak. Bildiğiniz gibi meraklıların uzun süre aramızda yaşama şansı yok. Ramose cesur aleyhine yapılan itirazları birer birer çürüten meslektaşı Kenhir'in davranışından şaşkına dönmüştü. Genellikle mezar katibi bu kadar coşkulu bir şekilde katılmazdı. Cesura en fazla karşı çıkan zanaatkarlar bile bocalamaya başladılar. Kenhir devam etti. Bizim Nefer gibi sakin ve dengeli, bu umut vaat eden ressam gibi ateşli yüreklere de ihtiyacımız var. Eğer buradaki iş ahlakına vakıf olursa ebedi istirahatgahların duvarlarında ne şahane resimler çizer. Bana güvenin, bu riski göze almamız lazım. Ekip şefine müdahale etti. Loncamızın amacı macera yaşamak değil, altın evinin geleneklerini sürdürmek ve hakikat meydanının sırlarını korumaktır. Bu çocuk bizim düşüncelerimizi paylaşmayacak ve bir soyguncu gibi davranacaktır. Ramos'a ekip şefine karşı çıkılamayacağını hissetti. Artık konuşma zamanı gelmemiş miydi? Yaşlı katip, Haşmet mehaplarıyla konuşma ayrıcalığına sahip oldum diye açıklamada bulundu ve bu çocuğun durumunu gözden geçirdik. Eğer Büyük Ramses'in düşüncesini iyi algıladıysam, loncamızın yüksek menfaati için cesurun hiç de yabana atmamanız gereken özel bir enerjiyle yüklü olduğu kanaatinde. Set enerjisi söz konusu olabilir mi diye sordu ekip şefi. Haşmet mehapları kesin bir şey söylemedi. Ama tabii ki o, değil mi? Heyet üyeleri ürperdiler. Osiris'in doğaüstü bir yaratıkta vücut bulan katiline, bazıları köpeğe, bazıları da antilopa benzetiyorlardı. Tanrı Set, insanlığın bazen yararlı, bazen yıkıcı olarak kabul ettiği kainatın gücünü elinde tutuyordu. O olmadan karanlıklarla savaşıp her sabah güneşin doğmasını sağlamak imkansızdı. Ama Seti adını taşımaya cesaret etmek için Ramses'in babasının gibi bir firavun olmak gerekiyordu. Ondan evvel hiçbir hükümdar Abydos'ta Osiris tapınaklarının en muhteşemini ve en genişini yaptırarak bu sembolik yükü taşımamıştı. Set enerjisine sahip olan kişiler genellikle sadece temeli maata dayalı, sağlam bir cemiyetin yönlendirebileceği şiddete ve aşırılığa maruz kalırlardı. Ama böyle bir insanı güzelliği ve ahengi yaratmaya yönelmiş zanaatkarlar topluluğundan çıkarmak gerekmez miydi? Ekip şefi Ramose'ye sordu. Haşmet mehapları size cesurla ilgili bir emir verdi mi? Hayır, ama ileriyi görmemizi istiyor. Kenhir daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı diye bastırdı. Hakikat meydanının yüce sahibi olan firavunun isteğini yorumlamasını bilelim. En şüpheciler bile ikna oldu ama Neb savunduğu fikirden vazgeçmedi. Beni ekip şefi olarak atayan firavundur. Demek ki loncaya girmek isteyenlerin niteliğini değerlendirmem konusunda bana güveniyor. Bu konuda zayıflık göstermem ayıp olur. Niçin bu çocuğa diğer zanaatkarların seçiminde gösterdiğimiz titizliği göstermiyoruz? Kenhir lafa kılıçtı. Cesurun kabulüne karşı çıkan tek üye sensin. Bize oy birliğini sağlamak düşüyor. Bizden böylesine ayrı düşmen durumunu tekrar gözden geçirmeni gerektirmez mi? Loncamız hiçbir risk altına girmemeli.
Risk hayatın bir parçasıdır. Ona boyun eğmek bizi durağın daha sonra ölüme götürür.
Genellikle sakin olan ekip şefi patlamak üzereydi.
Bu çocuğun bizi bölmeyi başardığını gözlemliyorum. Bu daha çok kuşku duymamız için bir sebep değil mi?
Abartma Nep, bazı adaylar konusunda bundan önce de hararetli tartışmalarımız oldu.
Şüphesiz oldu ama daima oy birliğini sağladık.
Ramose bu durumu halletmemiz lazım diye belirtti. Fikrini değiştirmeyi kabul ediyor musun?
Hayır diye cevap verdi Nep. Bu delikanlının köyün ahengini bozup işimizi engelleyeceğinden korkuyorum.
Böyle bir felaketi engelleyecek gücün yok mu?
Gücüme fazla güvenmiyorum.
Ramose ağız dalaşının ekip şefinin kararını değiştirmeyeceğini anladı.
Karşı koymak yapıcı bir davranış değil Nep. Bu çıkmazdan kurtulmak için ne teklif ediyorsun?
Cesur'u biraz daha deneyelim. Sahiden çağrıyı duyduysa ve kendi yolunu yaratacak güce sahipse kapı kendiliğinden açılacaktır. Ekip şefi planını sundu. Herkes hemfikir oldu. Kenhir bile alınan önlemlerin lüzumsuz olduğunu homurdanarak da olsa kabul etti. 23. Bölüm. Cesur yanında oturan zanaatkarlardan birine daha uzun sürecek mi diye sordu.
Bilmiyorum.
Günlerce tartışmayacaklar değil mi?
Bazen öyle olur.
Uzun sürmesi iyiye mi alamet, kötüye mi?
Değişebilir.
Her yıl kaç aday kabul ediyorsunuz?
Herhangi bir kural yok.
Sınırlı bir sayı var mı?
Bilmen gerekmez.
Şu an kaç kişisiniz?
Firavuna sor.
Aranızda usta ressamlar var mı?
Herkes işini yapar.
Cesur zanaatkarı sorguya çekmenin faydasız olduğunu anladı. Meslektaşı ise dilsizdi. Yine de delikanlı cesaretini kaybetmedi. Önüne çıktığı üyeler dürüstse ne kadar istekli olduğunu anlayacaklardı.
Kale duvarının batı köşesinden bir adam geçti. Cesur onu hemen tanıyıp eliyle sırtına vurdu.
Suskun, seni kabul ettiler mi?
Bu şansa eriştim.
En azından sen, bana köyden bahset.
Cesur, bu imkansız. Suskun kalmaya yemin ettim ve verilen söz her şeyden önemlidir.
Öyleyse sen artık benim arkadaşım değilsin.
Tabii ki arkadaşınım ve başaracağına inanıyorum.
Benim lehime onlarla konuşur musun?
Maalesef hayır. Karar veren sadece kabul heyeti.
Doğru düşünmüşüm. Sen gerçekten artık benim arkadaşım değilsin. Oysa hayatını kurtarmıştım.
Bunu asla unutmayacağım.
Unuttun bile. Başka bir dünyaya ait olduğundan ve bana yardım etmeyi reddediyorsun.
Yapamam. Bu sınavı tek başına aşman lazım.
Nasihatin için teşekkür ederim Suskun.
Lonca bana yeni bir isim verdi. Nefer. Ve sana evlendiğimi de söylemeliyim.
Ya karın güzel mi?
Işık yüce bir kadın. Heyet onu hakikat meydanına kabul etti.
Her konuda şanslısın. Hator'un yedi perisi beşiğinin etrafında dönüp hediyelerini senden esirgememişler galiba. Sana hangi görev bahşedildi?
Bunu da sana söyleyemem.
Ah evet, senin için artık bir şey ifade etmediğimi unutmuştum.
Cesur.
Defol Nefer, nöbetçilerimle yalnız kalmayı tercih ederim. Senin gibi geveze değiller ama arkadaşım da değiller.
Bana güven. Çağrıyı duyduğun için hakimler seni kabul edecek. Nefer elini Cesur'un omzuna koydu. Sana inanıyorum arkadaşım. Sendeki ateşin bütün engelleri yıkacağını biliyorum.
Nefer uzaklaşırken Cesur onu takip edip köye girmeye heveslendi. Ama öyle yaparsa ilelebet dışlanırdı.
Günün ağarmasına yakın kabul heyet üyelerinden biri göründü. Cesur'un bütün vücudu kasıldı.
Hakim sonucu açıkladı. Kararımızı aldık. Seni yardımcı sınıfın başı çömlekçi Beke'nin sorumluluğunda olan dışarıdaki ekibe kabul ediyoruz. Yapacağın işi öğrenmek için onun yanına git.
Dışarıdaki ekip mi? Ama bu ne demek?
Hakim iki zanaatkarın eşliğinde uzaklaştı.
Bekleyin, daha çok açıklama istiyorum.
Kapı nöbetçisi araya girdi.
Sakin ol, kararı öğrendin ve kabul etmek zorundasın. Aksi takdirde yok ol ve bir daha buraya gelme. Dışarıdaki ekip hiç de kötü değildir.
Çanak çömlekçi, oduncu, çamaşırcı, saka bahçıvan, balıkçı, fırıncı, kasap, biracı veya ayakkabıcı olarak çalışacaksın. Bu insanlar hakikat meydanı zanaatkarlarının rahat yaşaması için çalışırlar ve memnundurlar. Ben ve diğer kapı nöbetçisi, biz de dışarının adamlarıyız.
Bunların arasında ressamlar ve boyacılar yok mu?
Onlar sırları bilirler ama neye yarar? Onlar daha mutlu ve daha zengin değillerdir. Yaşamlarının çoğunu imanları gevreyerek geçirirler. Sen iyi kurtuldun, bana güvenebilirsin. Çömlekçi Beken'le çalış, hayatın güzel geçer.
Nerede oturur?
Ekili yerlerin kenarında, ahırlı küçük bir evde. Fazla yakınmaz ama bütün yardımcılarının kendi yerinde gözü olduğuna inanan bir keldir. Belki de haksız değil. Beklenmedik saldırılarından sakın. Beken ahlaksız biridir. Oraya tesadüfen gelmedi. Eğer hoşuna gitmezsen kemiklerini kırar.
Dış ekibe dahil olan daha sonra girebilir mi?
Dışarısı dışarısıdır. Fazlasını isteme. Sana sunulanla yetin. Şimdilik yardımcıların atölyelerinden birinde uyuyabilirsin. Bir süre sonra ikili bölgedeki bir evde oturacaksın. Güzel bir kızla evlenip ona güzel çocuklar vereceksin. Çamaşırcılıktan sakın. Görevleri ağırdır. En iyisi balıkçı veya fırıncı. Eğer kötü niyetliysen vergi hazine katibine bildirmeden balıkları veya ekmekleri satarsın.
Hemen Beken'i görmek istiyorum.
Bunu sana tavsiye etmem.
Niçin?
İş gününün ardından rahatsız edilmeyi sevmez. Bir yabancının evine geldiğini görmek onu çekilmez bir hale sokar ve sana gıcık olur. Git uyu, onu yarın sabah görürsün.
Cesur nöbetçiyi katledip yasak köyün duvarını yıkmayı arzuladı. Suskun şu kılıbık adam bile nefer olmuştu ve kendisi çağrıyı o kadar yoğun duyan kendisi dış ekibe atılmıştı. Orada yeteneksiz biri gibi kokuşmuş bir yaşam sürüp gidecekti. Onuru kırılmış biri olarak bir daha asla elde edemeyeceği şeyi yıkmaktan başka çaresi var mıydı? Nöbetçi gözleri kapalı bir şekilde hasırının üzerinde oturuyordu. Cesur çocukların gülüşlerini, kadınların sesini ve konuşmaların yankılarını dinledi. Köyün içindeki hiçbir şeyi göremeyeceği bir hayata başlıyordu. Hakikat meydanının sırlarını öğrenmeye hak kazanan bu kişiler kimdi? Hangi vasıflarıyla kabul heyetini ikna edip kabul olunmuşlardı? Cesur sadece Nefer'i tanıyordu ve kendisi ona benzemiyordu. Kendi silahlarıyla savaşmak zorundaydı. Hiç kimse ona yardım etmeyecekti. Öğütler birer zehir gibiydi ama vazgeçmeyecekti. Cesur yardımcıların çıktığı atölyelere doğru yöneldi. Nöbetçinin onu göz ucuyla izlediğini biliyordu. Birine girer gibi yaptı ve nöbetçinin görüş alanından çıkmak için onun arkasından dolaşıp kum tilkisi gibi sessizce ilerlemeye özen göstererek tepe boyunca yürüdü. Madem ki Lonca onu yardımcı sınıfına sürmüştü, o da nelere muktedir olduğunu Lonca'ya gösterecekti.
9. ayrımın sonu. Sayfa 126.